Ayrım 5.
Ne bileyim, birbirlerine benziyorlar da. Birbirlerine su damlası gibi benziyorlar. Her alayın tıpkı öbürlerininkine benzer bir yoksulu var. Başlangıçta sandım ki hep aynı adam bir mutfaktan ötekine dolaşıyor. Sonra listelere baktım. Adlar farklı. Buamolus, Karotun, Balingaccio, Bertella. Bunun üzerine çavuşlara sordum, denetledim. Evet, birbirini tutuyor ama doğrusu benzerliğin bu kadarı da... Gidip kendim bakayım. İkisi birden Lorenlilerin kesimine yöneldiler. İşte o adam. Rambaldo biri varmış gibi bir noktayı gösterdi. Gerçekten de biri vardı. Ama insanın gözü renklere solmuş, binbir lekeyle dolmuş yeşilli sarılı giysileri, çillerle kaplı tutam tutam diken gibi bir sakalla çevrili yüzü, kolay kolay seçemiyor, toprağın ve yaprakların renkleriyle karıştırıyordu. O Gurdulu yahu. Gurdulu mu? Al sana bir at daha. Onu tanıyor musunuz? Atsız ve akla gelebilecek tüm atların takıldığı biridir o. Teşekkür ederim şövalye adayı. Yalnız hizmetlerimizdeki bir aksaklığa parmak basmakla kalmadın, imparatorun buyruğuyla atanan ve hemen sır olan seyisimi bulmama da olanak verdin. Lorenli aşçılar birliğe tayın dağıtma işini tamamlamış, kazanı Gurdulu'ya bırakmışlardı. Al çorbanın hepsi senin olsun. Çorbanın hepsi diye bağırdı Gurdulu. Pencereden sarkar gibi kazanın içine eğildi. Her kazanın en değerli içeriği olan çepeçevre yapışmış kabuğu kazıyabilmek için kaşığıyla vuruyordu. Her şey çorba, sesi kazanın içinde yankılanıyordu. O böyle canla başla debelene dursun, kazan üstüne devrildi. Şimdi Gurdulu tersine dönmüş olan kazanın altında kalmıştı. Kaşığı ağır bir çanağa vurur gibi vurdu. Her şey çorba diye böğürdüğü duyuldu. Derken kazan ayaklandı, tosbağa gibi yürüyüverdi. Sonra ters yüz oldu ve Gurdulu yeniden gün ışığına kavuştu. Tepeden tırnağa lahana çorbasına batmış, lekelenmiş, yağlanmış, üstelik islere bulanmıştı. Suratından akan çorbayla kör olmuş gibiydi. Kollarını ileriye uzatmış, her şey çorba diye haykırarak gidiyordu. Gözlerini ve yüzünü kaplayan çorbadan başka şey göremiyordu. Her şey çorba. Sanki çevresindeki her şeyden kaşık kaşık almak ister gibi bir eliyle kaşığını savuruyordu. Her şey çorba. Rambaldo bunu görünce o kadar rahatsız oldu ki başı döndü ama iğrenmekten çok kuşkulanmıştı. Ya orta yerde öyle kör gibi dört dönen o adam haklıysa ya dünya içinde her şeyin dağılıp gittiği, her şeyin birbirinin rengine bulandığı bir muazzam çorbaysa az kalsın imdat çorba olmak istemiyorum diye bağıracaktı. Ama baktı ki Agilulfo yanı başında kollarını kavuşturmuş duruyor, o sahnenin bayağılığı karşısında kendisi sanki pek uzaklardaymış gibi kılı bile kıpırdamıyor, bu korkusunu onu asla kavrayamayacağını anladı. Beyaz zırhlı şövalyenin yüreğinde hep uyandırdığı bunun tersi nitelikteki tedirginlik şimdi Gurdulu'nun yarattığı yeni tedirginlikle karşılanıyordu. Böylece dengesini yeniden bulmayı ve sakinleşmeyi başardı. Sesinin tonunu bozmamayı başararak Agilulfo'ya sordu. Neden her şeyin çorba olmadığını kendisine anlatıp bu maskaralığa bir son vermiyorsunuz? Bunu anlatmanın tek yolu onu belli bir görevle yükümlendirmektir, dedi Agilulfo. Sonra Gurdulu'ya döndü. Sen Frankların kralı kutsal imparator Carlo'nun buyruğuyla benim seyisimsin. Bundan böyle her dediğimi yapmak zorundasın. Şimdi ben cenaze işleri ve dini vecibeler genel müdürlüğünce dünkü savaşın ölülerini gömmekle görevlendirildiğimden bir kazma kürek alacaksın, savaş alanına gideceğiz. Şehit düşüp tanrı katına ermiş kardeşlerimizin mübarek naaşlarını defnedeceğiz. Rambaldo'yu da çağırdı. Şövalyelerin bu ikinci nazik görevini de öğrenmesi gerekirmiş. Üçü birlikte savaş alanına doğru yürüdüler. Agilulfo o çevik olmak isteyen ama iğnelerin üstünde yürüyormuşa benzeyen adımlarıyla Rambaldo gözlerini fal taşı gibi açmış bir gün önce mızrakların ve kılıç darbelerinin yağmuru altında geçtiği yerleri tanımakta sabırsız, Gurdulu kazma kürek omuzda görevinin ağırlığının hiç mi hiç kavramamış ıslık çalıp türkü çağırarak. Geçtikleri sırttan en kanlı çarpışmaların yapıldığı ova gözüküyordu. Yerler cesetlerle örtülüydü. Pençeleriyle ölülerin omuzlarına ya da yüzlerine tutunmuş akbabalar eğilmiş, gagalarıyla deşilmiş karınları karıştırıyorlardı. Aslında bu akbabaların işi de öyle hemen yoluna giriveren bir iş değildir. Savaş bitmek üzereyken alçaklara inerler ama alan çelik zırhlarının içinde sımsıkı kapalı ölülerle kaplıdır. Yırtıcı kuşlar gagalarıyla ne kadar vururlarsa vursunlar bir çizik bile çizemezler. Akşam çöker çökmez karşıt ordugahlardan yerde yüzü koyun sürünerek ölü soyucular gelir. Akbabalar yeniden havalanıp gökyüzünde daireler çizerek onların işlerini tamamlamalarını beklerler. İlk ışıklar çırılçıplak bedenlerden ağarmış gibi bir savaş alanını aydınlatır. Akbabalar yeniden yere konarlar, şölen başlar. Ama ellerini çabuk tutmak zorundadırlar. Çünkü çok geçmeden mezarcılar gelecek, kuşlardan esirgedikleri şeyi kurtlara sunacaklardır. Agilülfo ile Rambaldo kılıçlarını gurdulu küreğini savurarak o kapkara konukları kovalayıp uçurdular. Sonra gamlı görevlerini yerine getirmeye koyuldular. Her biri kendine bir ölü seçti. Ayaklarından sürükleyip tepeye, mezarına yerleştirmeye elverişli bir yere sürükledi. Agilülfo bir ölüyü sürüklerken şöyle düşünüyordu. Ey ölü, sen benim asla sahip olmadığım ve olamayacağım şeye sahipsin. İşte bu bedene. Aslında sahip değilsin. Sen bu bedensin. Yani efkarlandığım zamanlar var olan insanlarda imrendiğimi fark ettiğim şeysin. Ama ne güzel şeymiş ya. Madem ki bunsuz da her şeyi yapabiliyorum, kendimi ayrıcalıklı sayabilirim. Her şeyi, yani bana en önemli gelen her şeyi, üstelik çoğunu var olan insanlardan daha da iyi beceriyorum. Onların o her zamanki kaba sabalık, laubalilik, tutarsızlık kusurları, o kötü kokuları olmaksızın. Gerçi var olan kimselerin yapıp ettiklerine benim asla elimden gelmeyecek bir şey ekledikleri, özel bir damga vurdukları doğru. Ama sırları burada, bu işkembe torbasındaysa, aman teşekkür ederim, eksik olsun daha iyi. Bu çıplak bedenler vadisi de beni yaşayan insanların mezbahasından daha fazla tiksindiriyor diyemem. Gurdulu bir ölüyü sürüklerken şöyle düşünüyordu. Ey ölü, sen benim yellenmelerimden daha pis kokular saçıyorsun. Bilmem neden herkes sana acıyıp duruyor. Hareket ediyordun, şimdi hareketin besleyeceğin kurtlara geçecek. Saçların, tırnakların uzuyordu, şimdi saçacağın sıvılarla çayırın otları güneşin altında daha çok uzayacaklar. Ot olacaksın, sonra otları yiyecek olan ineklerin sütü, sütü içen çocuğun kanı olacaksın. Bu böyle gidecek. Görüyorsun ya ey ceset, yaşamayı sen benden daha iyi beceriyorsun. Rambaldo bir ölüyü sürüklerken şöyle düşünüyordu. Ey ölü, ben de senin gibi kendimi topuklarımdan tutturup sürükletmek için geldim. Nedir beni iten bu coşku, bu savaş ve aşk tutkusu? Senin açık kalmış gözlerinin taşlara çarpıp duran başının olduğu yerden bakılınca. Bunu düşünüyorum ey ölü, bana bunu düşündürtüyorsun ama ne fark eder ki, hiçbir şey. Biz yaşayanlar içinde, siz ölüler içinde, mezardan önceki işte bu günlerden başka gün yok ki. Dilerim onları ziyan etmeyeyim. Dilerim olduğum ve olabileceğim şeylerden hiçbirini boşa harcamayayım. Frank ordusu uğruna yiğitlikler göstereyim. Gururlu Bradamante'yi kollarımla sarayım, o da beni sarsın dilerim. Umarım sen de günlerini daha kötü geçirmemişsindir ey ölü. Nasıl geçirmiş olursan ol, senin zarın atıldı. Benimki ise hokkada dönüp duruyor. Ve ben ey ölü, kendi kaygımı seviyorum, senin dinlenmeni değil. Gurdulu türküler okuyarak cesede bir çukur kazmaya hazırlandı. Onu upuzun yere yatırdı, ölçülerini aldı, kazmayla sınırlarını çizdi. Sonra yerinden kaldırdı, canla başla kazmaya girişti. Ölü kim bilir belki de öyle durmuş beklerken canın sıkılıyordur. Cesedi çukurdan çıkarıp bir yanına döndürdü, kendi kazma sallarken seyretsin diye. Ölü birkaç kazma da sen indirsen fena olmaz hani. Cesedi doğrulttu, eline bir kazma tutuşturmayı denedi, ölü devrildi. Tamam anladık, beceremiyorsun. E kazmasına ben kazıyım da artık çukuru sen doldurursun. Çukur kazılmıştı ama Gurdulu'nun düzensiz kazma vuruşlarıyla ortaya biçimsiz, huni gibi bir çukur çıkmıştı. Şimdi Gurdulu çukuru bir denemek istiyordu. İçine girip uzandı. Oh ne rahat, insan burada böyle ne güzel dinleniyor. Ne hoş yumuşacık toprak. Böyle içinde yandan yana dönmek ne zevkli. Ölü gel bak ne güzel bir çukur kazdım sana. Sonra düşünüp vazgeçti. Ama bir dakika... Madem çukuru sen dolduracaksın dedik, en iyisi ben aşağıda kalayım. Sen kürekle toprağı üzerime yığ. Birazcık bekledi. Hadi seni elini çabuk tut. Bu da iş mi yahu? Bak böyle yapacaksın. Yattığı yerden kazmasını uzatarak toprakları aşağı almaya başladı. Bütün yığın üzerine yığıldı. Agilülfo ile Rambaldo boğuk bir çığlık işittiler. Korkudan mıydı yoksa kendini böyle güzelce gömülmüş bulmanın keyfinden miydi anlaşılmıyordu. İyice toprağın altında kalmış olan Gurdulu'yu tam zamanında çekip çıkardılar. Az kalsın boğuluyormuş. Şövalye Gurdulu'nun işini bozuk düzen, Rambaldo'nunkini yetersiz buldu. O kendisi küçük bir yolun iki yanına paralel dikdörtgen biçimi çukurların kenarlarını belirleyerek minicik düzenli bir mezarlık yapmıştı. Akşamüstü dönerken ormanın seyreldiği bir yerden geçtiler. Frank ordusunun marangozları mancınıklar için tomruk, ateş için odun kesiyorlardı. Şimdi Gurdulu, sıra geldi odun kesmeye. Gel gör ki Gurdulu baltasını rastgele savuruyor, yakacak odunlarla birlikte yaş tahtaları, baldırı kara demetlerini, koca yemişi çalılıklarını ve yosun tutmuş ağaç kabuklarını bir araya koyuyordu. Şövalye marangozların balta sallayışlarını, yeleçleri odun yığınlarını denetliyor, bir yandan da Rambaldo'ya odun toplanması sırasında bir şövalyeye düşen görevlerin neler olduğunu anlatıyordu. Rambaldo ona kulak vermiyordu. Bütün o zaman boyunca dilinin ucunda bir soru vardı. İşte Agilulfo ile gezintisi sona ermek üzereydi ve soruyu soramamıştı. Şövalye Agilulfo diye sözünü kesti. Agilulfo bir takım baltaları elden geçirmekteydi. Ne istiyorsun? Delikanlı söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Yüreğindeki tek konuya girebilmek için bir takım özürler bulmayı beceremiyordu. Bu yüzden kızarıp bozararak sordu. Bradamante'yi tanıyor musunuz? O adı işitince her zamanki karmakarışık yığınlarından birinin göğsüne bastırmış yaklaşan Gurdulu yerinden sıçradı. Tahta parçaları, çiçeklenmiş hanım eli dalları, ardıç meyveleri, kurt bağı yaprakları havalarda uçtular. Agilulfo'nun elinde kılıç gibi keskin bir iki yüzlü balta vardı. Onu bir salladı, hız aldı ve meşenin gövdesine indirdi. İki yüzlü balta ağacı bir vuruşta keserek bir yandan öteki yanına geçti. Ama gövde kökünden ayrılmadı. Öylesine yerli yerine oturmuştu ki vuruş. Rambaldo ürkerek yerinden sıçradı. ''Ne oluyor Şövalye Agilulfo, neyiniz var?'' diye haykırdı. Agilulfo şimdi kollarını kavuşturmuş, gövdenin çevresini dolaşarak inceliyordu. ''Gördün mü?'' dedi delikanlıya. ''Elin bir an bile titremeyecek, kesin bir vuruş, kesiye bak nasıl da dümdüz.'' 6. Yazmaya başladığım bu öykü düşündüğümden de güçmüş. Şimdi ölümlerin en büyük çılgınlığı olan kara sevdayı anlatmak düşüyor bana. Adam manastırın dört duvarı, utangaç huylu oluşum beni bugüne değin ondan uzak tuttu. Sevdadan söz edildiğini hiç işitmedim diyemem doğrusu. Manastırda günahtan nasıl uzak kalacağımızı öğrenelim diye ara sıra oturup böyle şeylerden laflarız. Kafamızdaki belirsiz kavramlarla ne kadar laflayabilirsek elbette. En çok da içimizden bir zavallı rahibecik, toyluğundan ötürü gebe kaldığında ya da tanrı korkusu bilmez bir zorba tarafından kaçırılıp da sonra geri döndüğünde kendisine neler yaptıklarını bir bir anlattığında. Demek istiyorum ki savaş gibi aşk üstüne de düşleyebildiğim kadarını elimden geldiğince anlatacağım. Öykü yazma sanatı yaşamdan anlayabildiğimiz hiçten geri kalan bütün şeyleri çıkarmayı bilme sanatıdır. Ama sayfa sona erdi mi yaşam yeniden başlar ve bir bakarız ki bildiğimiz şey gerçekten koskoca bir hiçmiş. Bradamante daha fazlasını mı biliyordu ki? Bütün o dişi savaşçı yaşantısından sonra ruhunda derin bir doyumsuzluk duygusu kök salmıştı. Şövalyelik yaşantısına atılmasının nedeni katı, kesin, ödünsüz olan bir ahlak kuralına ve silahlarla atların kullanılışında titizce hesaplara dayanan şeylere karşı tutkusuydu. Oysa bula bula ne bulmuştu o yaşantıda? Savaşı olanca laubaliliğiyle ulu orta dalan, ter ve kana batmış iri yarı herifler, iş saatleri biter bitmez tek yaptıkları kafayı çekmek ya da o gece içlerinden hangisini çadırına alacak diye kendi peşinden aptal aptal seyirtmekti. Çünkü herkesin bildiği gibi şövalyelik büyük şeydir. Ama şövalyeler koca bebeklerden farksızdırlar. Önemli işler başarmaya alışkındırlar ama öyle ulu orta, gelişi güzel uymaya ant içtikleri ve kılı kırk yararak saptanıp kesinleştiklerinden onlara düşünme zahmetini bırakmayan kutsal kuralları iyi kötü izleyerek. Savaş dediğinin nasıl olsa birazı mezbaha, birazı alışılmış işlerdir. Pek öyle ince eleyip sık dokunacak yanı yoktur. Aslında Bradamante'nin de onlardan ayrılığı yoktu. Tanrı bilir bu kesinlik ve ödünsüzlük heveslerine de kendi gerçek yapısına karşı çıkma için kapılmıştı. Örneğin tüm Fransa ordusunda derbeder biri varsa o da Bradamante'ydi. Çadırı deseniz tüm ordugahın en dağınık çadırıydı. Erkekler kadın işi sayılan çamaşır yıkamak, sökük dikmek, ortalığı süpürmek, döküntüleri toplamak gibi işleri bile iyi kötü üstlenmişlerken prenses gibi şımartılarak yetişmiş olan Bradamante elini sıcaktan soğuğa sürmezdi. Ordu birliklerinin çevresinde hep dolaşan o kocamış çamaşırcılarla bulaşıkçılar, hepsi mi hepsi uygunsuz kadınlar, olmasa çadırına köpek düşse kafası yarılırdı. Nasıl olsa kendisi içinde oturmuyordu. Gün ışıyınca zırhını giyinir, eğerine atlardı. Gerçekten de silahlarını kuşandı mı bambaşka olurdu. Miğferinin tepeliğinden baldırlıklarını değin pırıl pırıl parlardı. En kusursuz, en yeni, gıcır gıcır donanımlar sergilerdi. Zırhının üzerine giydiği gömleği menekşe rengi fiyonklarla süslüydü. Bir tanesi bile eksik olsa kıyameti koparırdı. Savaş alanında böyle şövalyelerin en göz alıcısı olma tutkusu, kadınca bir hevesten çok soylu yiğitlere sürekli meydan okuyuşun, onların karşısında bir üstünlüğün, gururun anlatımıydı. Dostta olsun, düşmanda olsun silahların kusursuz bakımını ve kullanılışını ruhsal kusursuzluğunun belirtisi sayardı. Beklentilerine bir ölçüde karşılık verdiğine inandığı bir şampiyona rastlandığında da içinde o güçlü aşk isteklerinin kadına uyanıverirdi. Bunda yine kendi kesinlik ülkülerine ters düştüğü söylenirdi. Hem sevecen hem hırslı bir sevgiliydi. Ama erkek yola girer, denetimi elden kaçırır, dizginleri onun eline bırakırsa, Bradamante ondan hemen soğur, daha çelik ruhlu birinin peşine düşerdi. Ama artık kimi bulabilirdi ki? Hristiyan ya da düşman aslanlarından hiçbirisi onu etkilemez olmuştu. Hepsinin zayıf noktalarını ve saçmalıklarını öğrenmişti. Onu sabırsızlıkla arayan Rambaldo yüzünü ilk kez gördüğünde Bradamante çadırının önünde açıklıkta okçuluk talimi yapıyordu. Kısa bir tunik giymişti, çıplak kollarıyla yayı geriyordu. Yüzü o zorlanmadan ötürü biraz gölgelenmişti. Saçları ensesinde toplanmış, sonra darmadağın bir at kuyruğu halinde salıverilmişti. Ama Rambaldo'nun bakışları hiçbir ayrıntıya takılmadı. Kadını, endamını, renklerini, hepsini birden gördü. Ondan başkası olamazdı. Hemen hiç görmeden umutsuzca istediği kadındı o. Başka hiçbir türlü olamazdı. Ok yayından fırladı, gidip nişan direğine daha önceden saplanmış bulunan üç okla bir sırayı izledi. ''Okçulukta sana meydan okuyorum.'' dedi Rambaldo ona doğru koşarak. Delikanlı oldu olası böyle koşar kadına doğru. Ama onu sürükleyen gerçekten o kadının aşkı mıdır acaba? Yoksa her şeyden önce kendi kendisine duyduğu aşk ona yalnız kadının sunabileceği bir var olma güvencesini arayış mıdır? Delikanlı koşar ve sevdalanır. Kendine güvensiz, mutlu, umutsuzdur. Onun gözünde kadın varlığı kuşku götürmeyen kişidir. O kanıtı yalnız o verebilir. Ama kadın da hem var hem yoktur. İşte erkeğin karşısında o da yüreği çarpıntılı, güvensiz durmaktadır. Delikanlı nasıl anlamaz bunu? İkisinden hangisinin güçlü, hangisinin zayıf olduğunun ne önemi var? Eşit durumdadırlar. Ne var ki delikanlı bilmez bunu, çünkü bilmeyi istemez. Açlığını çektiği var olan kadındır. Kuşku götürmeyen kadın. Kadınsa daha çok şey bilir ya da belki daha az. Yine de bildikleri farklı şeylerdir. Şimdi aradığı farklı bir varoluş biçimidir. Birlikte okçuluk yarışına girişiyorlar. Kadın delikanlıyı azarlıyor, ustalığının hakkını vermiyor. O ise bunun bir oyun olduğunun farkında değil. Çevrede Fransız ordusunun çadırları, rüzgarda dalgalanan bayraklar, sonunda saman tayınlarına kavuşmuş sıra sıra atlar. Hizmetkarlar şövalyelerin sofrasını kuruyorlar. Şövalyeler çepeçevre öbeklenmiş, çocukla ok atma yarışına giren Bradamante'yi seyrediyorlar. Bradamante diyor ki, ''Hedefi tutturuyorsun ama hep rastlantı işte.'' ''Rastlantı mı? Hedefi daha bir kez bile şaşırmadım. Rastlantı ha?'' ''100 tane oku şaşırmadan atsan da rastlantı. Hep rastlantı.'' ''Öyleyse ne var rastlantısal olmayan? Rastlantı olmadan başarıya kim ulaşabilir ki?'' Alanın kıyısından Agilulfo ağır adımlarla geçiyordu. Ak zırhının üzerinden bir kara pelerin sarkıyordu. Bakmak istemeyen ama kendisine baktıklarını bilen, umursamazlık göstermek isteyen, oysa umursamasına bal gibi umursayan, ancak başkalarının sanabileceklerinden bir başka biçimde umursamayan birinin yürüyüşüyle yürüyordu. ''Şövalyem, gel sen göster bu işin nasıl yapılacağını.'' Bradamante'nin sesinden o zaman küçümseyici ton silinmişti. Davranışında alışılmış gururdan eser kalmamıştı. Agilulfo'ya doğru iki adım ilerlemiş, yayı kertiklenmiş, oku ile birlikte uzatıyordu. Ağır ağır yaklaştı. Agilulfo yayı aldı, pelerininle omuzlarının bir silkinişiyle geriye attı. Kollarını yay ile birlikte öne uzattı. Hareketleri bir hedefe yaklaşmaya çalışan kasların ve sinirlerin hareketi değildi. Güçleri kendi dilediği bir düzene sokuyor, okun ucunu hedefe giden görünmez çizgide durduruyor, yayı tas tamam gerektiği kadar kımıldatarak fırlatıyordu. Okun hedefe ulaşmaması olanaksızdı. Bradamante haykırdı. ''İşte nişan almak diye buna derler.'' Agilulfo'nun kılı kıpırdamadı. Hala titreşen yayı demirden elleriyle sıkı sıkı tutuyordu. Sonra elinden yere bıraktı, pelerinine sarındı, yumruklarıyla zırhın göğüslüğü üzerinde kavuşturdu. Uzaklaştı, gitti. Diyecek hiçbir şey yoktu ve hiçbir şey dememişti. Bradamante yayı yerden aldı, kollarını uzatarak kaldırdığı at kuyruğu saçları omuzlarını dövüyordu. Kim, ondan başka kim yayı böylesine güvenle gelebilir? Kim her hareketinde onun gibi titiz ve kesin olabilir? Böyle söylenerek otları tekmeliyor, okları çitin kazıklarında parçalıyordu. Agilulfo uzaklaşmıştı bile, başını çevirip bakmıyordu. Sanki başını eğerek yürüyormuş gibi gökkuşağı renkli sorgucu öne düşmüştü. Yumruklarını göğsünde sıkmış, kara pelerinini ardı sıra sürüklüyordu. Çevrede toplanmış bulunan soylu yiğitlerden bazıları çılgınlık nöbeti geçiren Bradamante'yi keyifle seyredebilmek için çimenlerin üzerine oturdular. Agilulfo'ya abayı yaktığından beri zavallının rahatı huzuru kalmadı. ''Nasıl, ne dediniz?'' O sözleri havada kapan Rambaldo söyleyeni kolundan kavradı. ''Ya çaylak öyle işte. Şövalye hanım kızımızın önünde daha pazularını şişire dur sen. O artık içi dışı tertemiz zırhlardan başkasını beğenmiyor. Agilulfo'ya kara sevdalı olduğunu bilmiyor musun?'' ''Ama nasıl olur? Agilulfo, Bradamante nasıl yapar bunu?'' ''Öyle bir yapar ki, var olan tüm erkeklerden hevesini alınca tek isteği hiç mi hiç var olmayan bir erkek olur.'' Artık her kuşkulandığında, her efkarlandığında beyaz zırhlı şövalyeye koşmak Rambaldo için doğal bir davranış biçimi olmaya başlamıştı. Şimdi de öyle yaptı. Ama yine ondan bir öğüt istemek için miydi, yoksa rakip olarak karşısına dikilmek için mi bilmiyordu. ''Hey fıstık, yatağın için biraz çelimsiz sayılmaz mı ha?'' diye takılıyorlardı silah arkadaşları. Bradamante de epey düşkünleşmiş olmalıydı. Bir zamanlar onunla bu tonda konuşabilirler miydi hiç? ''Söylesene'' diye üsteliyordu o saygısızlar. ''Diyelim ki çırılçıplak soydun. Ne geçecek eline?'' ve kaba saba kahkahalar atarak gülüyorlardı. Bradamante ile şövalyeden böyle söylediğini duymanın acısıyla o öyküde kendisine hiç yer olmadığını, kimsenin onun adam yerine koymadığını anlamanın öfkesi birbirine karışıyor, Rambaldo'nun yüreğini büsbütün sıkıştırıyordu. Bradamante şimdi eline bir kamçı geçirmiş, havada savurarak meraklıları, onlarla birlikte de Rambaldo'yu kovalıyordu. ''Ne sanıyorsunuz yani? Her kim olursa olsun, herhangi bir erkeğe yapması gerekeni yaptıracak kadar kadın değil miyim sanıyorsunuz?'' Onlar da bir yandan koşarken bir yandan bağırıyorlardı. ''Hihihi, Bradamante bir eksiği varsa çekinme, bizden iste de tamamlayalım.'' Rambaldo ötekilerin itip kalkmasıyla o aylak savaşçı güruhunu dağılana kadar izledi. Artık canı Bradamante'nin yanına dönmek istemiyordu. Bundan böyle Agilulfo'nun yakınlığından da tedirgin olacaktı. Rastlantı bu ya, yanında Torismondo adında bir delikanlı vardı. Cornavaglia düklerinin küçük oğlu, suratı beş karış, yerlere bakarak ıslık çala çala gidiyordu. Rambaldo hemen hiç tanımadığı bu delikanlının yanında yürümesini sürdürdü. İçini dökmek isteğiyle çene çalmaya başladı. ''Ben burada yeniyim. Bilmem ki umduğum gibi çıkmadı. Her şey insanın avucundan kayıp gidiyor. Hiçbir yere varamıyorsun. Bir şeycikleri anlayamıyorsun.'' Torismondo gözlerini kaldırmadı. Ürkütücü ıslığını bir an kesip homurdandı. ''Her şey iğrenç.'' ''Yani şey,'' dedi Rambaldo. ''Ben aslında o kadar kötümser değilim. Öyle anlar oluyor ki zevkle dolup taşıyorum. Hayranlıklara kapılıyorum. Sonunda her şeyi anladım sanıyorum. Hah diyorum, şu anda olup bitenleri görmek için doğru açıyı buldumsa, Frank ordusunda savaş hep böyleyse, bu diyorum gerçekten düşlediğim şey. Ama gel gör ki hiçbir şeye güvenemiyorsun.'' ''Neye güvenmek istiyorsun ki?'' diye sözünü kesti Torismondo. ''Armalar, rütbeler, geçitler, sanlar, hepsi maskaralık. Soylu yiğitlerin şanlı serüvenlerinin görüntülerini ve sloganlarını taşıyan kalkanlar demirden değil, kağıttan hepsi. Parmağını bir yanından bastırsan öbür yanından çıkar.'' Bir bataklığın kıyısına gelmişlerdi. Kıyıdaki taşlarda kurbağalar vıraklayarak zıplıyorlardı. Torismondo ordugahtan yana dönmüş, çit kazıklarının tepelerinde yükseklerde dalgalanan bayrakları sanki her şeyi silmek isteyen bir el hareketiyle gösteriyordu. ''Ama imparatorluk ordusu'' diye karşı çıktı Rambaldo, yüreğindeki burukluğu dışarıya dökebilmek istemişti. Ama ötekinin her şeyi çılgınca yatsıyışı karşısında yaya kalmıştı. Şimdi kendi acılarının tam yerini kavrayabilmek için ölçüyü kaşırmamaya gayret ediyordu. Şunu kabul etmek gerekir ki imparatorluk ordusu yine de kutsal bir dava uğruna çarpışıyor. Hristiyanlığı kafirlerden koruyor. ''Ne savunma var ne saldırı, hiçbir şeyin anlamı yok,'' dedi Torismondo. ''Savaş dünya durdukça sürecek, ne kazanan olacak ne kaybeden. Sonsuza değin böyle karşılıklı siperlerde çakılı kalacağız. Bir taraf olmasa öteki tarafın hiçbir varlığı kalmayacak. Artık onlar da bizde ne de savaştığımızı çoktan unuttuk.''